Ayrım 7. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi. Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 96. Proje 1. Çağdaş Türkiye Projesi. Gazi, yeni Türkiye'yi çocukluğundan beri kendi benliğinin dibinde yaratmaya başlamıştı. Falih Rıfkı Atay. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif Yayınları İstanbul, sayfa 653. Çağdaşlaşma, aydınlanma dönemiyle başlayıp günümüze dek uzanan zaman diliminde, aklın ve bilimin rehberliğinde insanı ilgilendiren ileriye yönelik her türlü gelişme olarak tanımlanabilir. Aslında uygarlığın ilk tohumlarının atılışından bu yana, insanın her bakımdan daha insanca yaşamak için ortaya koyduğu sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, bilimsel değerler bütünüdür çağdaşlaşma. Basit tanımıyla, insanın her yönüyle gerçek anlamda insanlaşması, ve yaşadığı zamanın, çağın insanı olabilmesidir. Çağdaşlaşmayı anlamak için öncelikle aydınlanmayı anlamak gerekir. Kant'a göre aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmayış durumundan kurtulmasıdır. Aklını kendini kullanma yürekliliğini göster diyen Kant, bunun aydınlanmanın parolası olduğunu söylemiştir. Aydınlanmanın ön şartı, bağımsız düşünmeyi engelleyen her türlü boyunduruktan kurtularak tam anlamıyla özgür olmaktır. Aydınlanma ve özgürlük birbirine bağlı olarak gelişmiştir tarih boyu. Akarsu, adı geçen eser, sayfa 295-296. Aklı, vicdanı ve kendisi özgür olan bireylerden oluşan toplumlar aydınlanabilmiştir. Ya da aydınlanabilen toplumlardaki bireylerin aklı, vicdanı ve kendisi özgür olabilmiştir. Batı'da aklı özgür kılan Rönesans'la başlayan aydınlanma ile her türlü gelişme sağlanırken, Doğu'da aklı zincire vuran teokratik yapının bir türlü kırılamamasından dolayı çok fazla gelişme sağlanamamıştır. Örneğin, aydınlanmayı bir türlü başaramayan Osmanlı İmparatorluğu, aydınlanmış Avrupa'yı 200-250 yıl kadar geriden takip etmeye zorunda kalmıştır. İşte Atatürk'ün Çağdaş Türkiye Projesi'nin amacı bu büyük arayı kısa sürede kapatmaktır. Atatürk bu amaçla Türk aydınlanmasını başlatmıştır. Atatürk, aydınlanma kavramını zaman zaman ışık olarak ifade etmiştir. Onun konuşmaları arasında sıkça ışığa kavuşturmak ifadesine rastlanmaktadır. Örneğin, 1924'te Samsun öğretmenleriyle konuşmasında, genç kuşağın ışık almaya ve içine sindirmeye elverişli kafasını yormadan, gerçeğin izleriyle besleyip süslemek en doğru yol olacaktır, demiştir. 1928'de harf devriminden söz ederken de, bununla Türk ulusu yeni bir ışık dünyasına girecektir, demiştir. Halkın devrimlere gösterdiği ilgiyi de ilerlemeye gönül veren halkımızın okula, ışığa olan özleminin ne dar kafalı bilgisizliğe karşı duyduğu hıncın büyüklüğünü gösteren belge diyerek ifade etmiştir. Adı geçen eser sayfa 51-52. Işığın kaynağı da güneş olduğundan Atatürk, Türk dinamik devriminin yaratma idealinden söz ederken sıkça güneşten söz etmiştir. Örneğin bir keresinde Türk devrimi ile güneş arasında şöyle bir özdeşlik kurmuştur. İnkılap, güneşe kadar parlak, güneş kadar sıcak ve güneş kadar bizden uzaktır. Yönümü daima o güneşe bakarak belirler ve öylece ilerlerim. İlerlerim, parlaklığı ve sıcaklığı ilerlememe müsaade edinceye kadar ilerlerim. Tekrar ilerlemeye devam etmek üzere dururum, tekrar o güneşe bakarak yönümü belirlerim. Ahmet Cevat Emre Muhit Mecmuası, sene 4, No. 48, 1932, sayfa 2'den nakleden Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara, 1999, sayfa 92. Ancak Atatürk'ün bu sembolik anlatımını güneş ışık yayar, ışık aydınlatır bilmeyen bazı araştırmacılar, Atatürk'ün güneşi kutsallaştırdığını, hatta güneş dini kurmaya çalıştığını iddia etmişlerdir ve tabii ki kelimenin tam anlamıyla komik duruma düşmüş, çuvallamışlardır. Bu konuda tipik bir örnek, Atatürk'ün inancını güneş dini, CHP'nin sembolünü de güneş olarak gören bir araştırma için bakınız, Gökçe Giresunlu Mustafa Kemal'in inancı İstanbul 2011. Atatürk'ün en büyük başarısı, yarı bağımlı, geri kalmış bir ümmet imparatorluğundan en imkansız koşullarda tam bağımsız, ileri, çağdaş bir ulus devlet yaratmasıdır. Kurtuluş Savaşı tabii ki çok önemlidir. Ancak Türk ulusunun asıl kurtuluşu, Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki devrimlerdir. Asıl bağımsızlığımız, bağımsızlık savaşımız kara kuvvete karşı olmuştur. Biz, Kurtuluş Savaşı sonunda sadece yurdu istila eden düşman kuvvetlerinden kurtulmakla kalmadık. Atatürk devrimleriyle birlikte asıl, hurafelerden, boş inançlardan, şeriattan, eskimiş çürümüş değerlerden kurtulduk. Onlar karşısında bağımsızlık kazandık. Bu da Atatürk aydınlanmasının zaferi olmuştur. Akarsu adı geçen eser sayfa 97. Atatürk, çağdaşlaşma idealini dinamik ideal diye adlandırmıştır. 1 Kasım 1937 tarihli meclis konuşmasında şöyle demiştir. Büyük davamız en uygar ve en gelişmiş ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir devrim yapmış olan büyük Türk ulusunun dinamik idealidir. Atatürk, aynı konuşmasında çağdaşlaşmak için düşünebilen insanlar yaratmaktan söz etmiştir. Bizi uygarlık yolunda yükseltecek olan da bütün insanlarımızı düşünebilen insanlar yapmaktır. Bunun için insanların özgür ve bağımsız bir kafa yapısına sahip olmaları gerekir. Atatürk'e göre bunun yolu çağdaş eğitim ve bağımsız ekonomidir. Adı geçen eser sayfa 218. Atatürk'ün Çağdaş Türkiye projesinin bilinen adı Türk Devrimi'dir. Atatürk, Atatürk inkılapları ifadesinden hoşlanmadığı için Türk inkılabı denilmesini istemiştir. Türk devriminden Atatürk inkılapları diye söz edenleri sürekli Türk inkılabı diye düzeltmiştir. Profesör Doktor Hikmet Bayur bu konuda şu değerlendirmeyi yapmıştır. Atatürk'ün ağzında Arıburnu, Anafartalar, Sakarya ve Dumlupınar yalnızca birer Türk zaferiydi. Bunlara Fransızca'da bazen benzerleri için denildiği gibi Napolyon zaferleri biçiminde Atatürk zaferleri denilmesini iyi karşılamazdı. İnkılaplar içinde Atatürk inkılapları denilmesini iyi karşılamaz ve Türk inkılabı diye düzeltirdi. Profesör Doktor Hikmet Bayur, Atatürkçülük nedir? Sayfa 173 ila 178'den aktaran Gözler, Atatürk İnkılapları, Türk İnkılabı, sayfa 47. Türk devrimi, yazı, dil, takvim, giyim, sanat gibi üstün değerler alanını da demokratikleştiren bir devrimdir. Türk dili, yabancı diller boyunduruğundan kurtarılarak bir bilim, sanat ve teknoloji dili olma olanağına kavuşturulmuş, böylece ulusal birliğimizin sağlam harcı olmuştur. Yeni Türk yazısı, Türkçeyi doğru yazıp doğru okumayı ve böylece okuryazarlığın dolayısıyla aydınlığın hızla artmasını sağlamıştır. Ayrıca bu yazı, uluslararası ilişkilerde uygar dünya ile ilişkilerimizi ve uygar insanlık ailesinin saygın bir üyesi olmamızı çok kolaylaştırmıştır. Takvim ve ölçüm bilimlerinin de uluslararasında kullanılan birimlere dönüştürülmesi aynı tepkiyi yapmış, ekonomik gelişmemizin önündeki yerellik engellerinin aşılmasını olanaklı kılmıştır. Şapka ve giyim devrimleri de, güzel sanatlar alanındaki devrimler de bir yandan uluslararası uygar insanlığın giyim kuşamını alarak, güzel sanatlar alanındaki başarılarına katılmamızı olanaklı kılarak bu uygar insanlığın bir parçası olmamızı sağlamış ama öte yandan da Türk erkeğine şapka giyemezsin, Türk kadınına saçının bir telini ya da elini, kolunu, gözünü gösteremezsin, Türk insanına tiyatro yapamazsın, müzik, resim, heykel günahtır diyen Arapça ve Arap yazısını kutsalmış gibi gösteren zorba kafa yapısını yıkmayı olanaklı kılmıştır. Türk halkının kafasını yazıda, dilde, bez parçasında, resimde, yontuda büyülü bir etki olabilirmiş diyen ilkel anlayıştan kurtarıp özgürleştirmiştir. Ozan Kaya, adı geçen eser, sayfa 19-20. Kısacası Atatürk, Türk devrimiyle Türkiye'yi her alanda çağdaşlaştırarak, Türk insanını hurafelerin bataklığından kurtarıp, uygar insanlık aleminin başı dik, onurlu bir üyesi yapmıştır. Neresinden bakılırsa bakılsın Türk insanı, aklı kemale çok şey borçludur. Bir ömür boyu planlanan devrim. Ben bu konuları daha gençliğimden beri düşünen bir insanım. Eğer size bu konuları yeni düşünmeye başladığımı söylersem bana inanmayınız. Atatürk. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir gecede kurmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün kafasında uzun yıllar içinde şekillenen Çağdaş Türkiye Projesi'nin bir ürünüdür. Atatürk, Çağdaş Türkiye Projesi'ni geliştirirken, tarihi tecrübelerden, Tanzimat'tan beri devam eden kırılgan ve kararsız Osmanlı modernleşmesinden, 15. yüzyıldan itibaren başlayan Avrupa aydınlanmasından, Türk-İslam tarihinin aydınlık sayfalarından, okuduğu 5000'e yakın kitaptan ve Allah vergisi dehasından yararlanmıştır. Atatürk'ün Çağdaş Türkiye projesini düşünmesinde hayatındaki şu gelişmelerin büyük etkisi vardır. 1. Osmanlı'nın batıya açılan kapısı durumundaki Selanik'te doğması. 2. Hanedan, kapı kulu, ayan veya saraya bağlı bir aileden değil de halktan bir aileden gelmesi. 3. Osmanlı'nın en çağdaş eğitim öğretim veren askeri okullarında okuması. 4. İlk gençlik yıllarından itibaren vatan ve özgürlük mücadelesi vermesi. 5. İmparatorluğun Şam gibi geri kalmış, Arap fanatikliğinin çok yoğun olduğu bir bölgesinde ve Muş, Bitlis gibi aşiret sisteminin etkili olduğu bölgelerinde görev yapması. 6. Bir süreliğine Sofya ve Karlsbad gibi çağdaş Avrupa kentlerinde bulunması. 7. Batı'nın Türkleri barbar diyerek aşağılamasına ve emperyalizme büyük tepki duyması. 8. Çok sayıda kitap okuyarak dünyayı, evreni, yaşamı iyi tanıması. Atatürk'ün başarı sırrı yalın gerçekçiliği ve geleceği görme yeteneğidir. O, Osmanlı Devleti'nin büyük bir hızla yıkıma sürüklendiği bir dönemde Enver Paşa ve İttihatçılar gibi yeni imparatorluk hayalleri kurmak yerine Anadolu merkezli çağdaş bir Türkiye kurmayı planlamıştır. O, İttihatçılar gibi meşrutiyeti de asla yeterli görmemiştir. Meşrutiyet onun için sadece bir geçiş dönemidir. O, zamanı gelince çok daha radikal bir devrimle Osmanlı'nın küllerinden çağdaş bir Türkiye yaratmak istemiştir. Atatürk, Çağdaş Türkiye projesini daha askeri öğrencilik yıllarında düşünmeye başlamıştır. 21 yaşında girdiği kurmay okulunun ruhsal çatışmalar içerisindedir. Geceleri uyuyamamaktadır, sabahın erken saatlerine kadar düşünmekte, bu nedenle sabahları kalk borusu çaldığında kalkmakta güçlük çekmektedir. Bu konuda arkadaşlarına şunları söylemiştir. Arkadaşlar, yatağa girdikten sonra ben sizler gibi rahat rahat uyuyamıyorum. Sabahlara dek gözüm açıktır. Tam dalacağım zaman kalk borusu çalınıyor, onu da işitemiyorum. Sağ elinde sopa tutan bir adamın karyolamı sarsmasıyla uyanır gibi oluyorum. Adı geçen eser sayfa 27. Atatürk, İstanbul Harp Okulu'nda öğrenciyken arkadaşlarına gizlice cuma konuşmaları yapmıştır. Bu konuşmalarında çoğu kez batılı gazetelerde okudukları haberlerden, çağdaş batı düşüncesinden, batılı filozofların görüşlerinden, özgürlük, bağımsızlık ve çağdaşlık gibi düşüncelerin öneminden söz etmiştir. Harp Okulu'ndan arkadaşı Asım Gündüz, hatıralarında Atatürk'ün cuma konuşmalarından şöyle söz etmiştir. O zamana kadar padişahım çok yaşa demekten başka bir şey söylemeyen bizler için Mustafa Kemal'in anlattıkları çok dikkat çekiciydi. Meydan Atatürk'le Allah arasında sayfa 104. Atatürk bu konuşmalarından birinde genç subay adayı arkadaşlarına şunları söylemiştir. 600 yıl kadar önce Anadolu'da doğan Osmanlı İmparatorluğu 350 yılda Viyana kapılarına kadar ilerledi. İmparatorluğu güçlendiren manevi faktörler zayıfladığı için yavaş yavaş Viyana, Budapeşte, Belgrad elden çıktı. Artık bir avuç Rumeli toprağına sığındık. Şimdi de elimizde kalan küçük toprak parçasını Ruslar ve Avusturyalılar almak istemekteler. Rusların bütün emelleri kendi ırklarından saydıkları Bulgarlar ve Sırplara Balkanları peşkeş çekmektir. Tarihte inkılaplar önce aydın kişilerin kafasında fikir halinde doğmuş, zamanla toplumu sarmıştır. Başka milletlerin şairleri, münevverleri böyle çalışıp milletlerini uyarırlarken, nerede bizim müttefekkirlerimiz? Bizim bir Namık Kemal'imiz var. O, Türk milletinin yüzyıllardan beri beklediği sesi verdi. Asım Gündüz, Hatıralarım, Derleme, İhsan Ilgar, İstanbul 1953, sayfa 34-35. Atatürk, Harp Okulu'nda yaptığı konuşmalarla devrimci bir yaklaşımla genç arkadaşlarını vatan ve özgürlük mücadelesine çağırmış, dahası padişahlık sistemini devirip ulusun egemen olduğu yeni bir sistem kurmaktan söz etmiştir. Örneğin bir konuşmasında arkadaşlarına şöyle seslenmiştir. Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamaktan maksadım şudur. Memleketin yaşadığı vahim anları size söylemeye lüzum görmüyorum. Buna cümleniz müdriksiniz. Bu bedbaht memlekete karşı mühim vazifemiz vardır. Onu kurtarmak biricik hedefimizdir. Bugün Makedonya'yı ve tekmil Rumeli'yi vatan bütünlüğünden ayırmak istiyorlar. Memlekete yabancı nüfuz ve hakimiyeti fiilen girmiştir. Padişah zevk ve saltanatına düşkün, her zilleti yapacak menfur bir şahsiyettir. Millet zulüm ve istibdat altında mahvoluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vardır. Her terakkinin, ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih, bugün biz evlatlarına bazı büyük vazifeler yüklüyor. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı yaymak zaruridir. Sizlerden fedakarlık bekliyorum. Kahredici bir istibdata karşı ancak ihtilalle cevap vermek ve köhnemiş olan çürük iradeyi yıkmak, milleti hakim kılmak, hülasa vatanı kurtarmak için sizi vazifeye davet ediyorum. Sadi Borak, Atatürk Gençlik ve Hürriyet, İstanbul 1998, sayfa 16. Görüldüğü gibi Atatürk, daha harp okulunda öğrenciyken menfur bir şahsiyet diye adlandırdığı padişahı devirmeyi, köhlemiş olan çürük idareyi yıkmayı, milleti hakim kılmayı yani cumhuriyetle yönetilen çağdaş bir Türkiye kurmayı düşünmüştür. Atatürk, bütün bu düşüncelerini okul arkadaşlarıyla paylaşmak için bir de gizlice okul gazetesi çıkarmıştır. Ancak yakalanınca bu gazetecilik işine son vermek zorunda kalmıştır. Atatürk, askeri okul yıllarından itibaren çok okumuştur. Okudukça Osmanlı Devleti'nin akıl ve bilimden uzaklaştığı için geri kaldığını ve zamanla batıya hükmeder durumdan batıya bağımlı hale geldiğini görmüştür. Ona göre bundan sonra yapılması gereken, yıkılmak üzere olan Osmanlı'nın küllerinden yeni ve çağdaş bir devlet kurmak için çalışmaktır. Bunun için daha askeri öğrencilik yıllarından itibaren yüzünü batıya çevirerek akıl, bilim ve çağdaşlık üzerine kafa yormuş, pozitivizm, materyalizm, sosyalizm, darvinizm gibi akımlarla ilgilenmeye başlamış, batının aydınlanma sürecini anlamaya ve içselleştirmeye çalışmıştır. Sınıf arkadaşlarından Hayri Paşa bu gerçeği şöyle ifade etmiştir. En fazla meşgul oldukları şeylerden biri de zamanının felsefi ve fikri cereyanlarıydı. Toplumun henüz halledilmemiş davalarıyla dimağlarını meşgul ederlerdi. Darwin nazariyesiyle çok meşgul olurlar, papazlar dini neşriyatını takip ederlerdi. Yeni Gün Dergisi 5 Eylül 1934 sayfa 78. Atatürk gençlik yıllarına ait not defterlerinden birine 1904, "Önce sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı" diye bir not düşmüştür. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, İstanbul 1998 sayfa 15. Atatürk, Batı'yı yakından takip etmek için Almanca, Fransızca ve kısmen İngilizce öğrenmiş, hatta bir ara askeri okulda seçmeli Rusça ve Japonca dersleri almıştır. Batı'yı temelinden değiştiren Rousseau, Montesquieu, Holbach, Voltaire, Auguste Comte, Baudelaire, Desmoulins, Descartes, Kant gibi yabancı aydınlarla Osmanlı'yı değiştirip dönüştürmeye çalışan Tevfik Fikret, Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet, Kılıçzade Hakkı, Bahav Tevfik, Namık Kemal, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Şeyh Benderzade, Felibeli, Ahmet Hilmi gibi yerli aydınların kitaplarını, yazılarını okumuş, Batı'da yayımlanan gazeteleri, Osmanlı'da yayımlanan dergileri, İçtihat ve Mizan gibi takip etmiştir. Atatürk'ün Batı düşüncesinden etkilenmesi konusunda bakınız Sinan Meydan, Atatürk'le Allah Arasında 2. baskı, İstanbul 2009 sayfa 97 ila 200. Yıllar sonra Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk'ün bu kadar kültürü nereden aldığını soranlara şu yanıtı vermiştir. Meşveret'ten, Mizan'dan, Osmanlı'dan, Şura-i Ümmet'ten daha sayayım mı? Özellikle Ahmet Rıza'nın Meşveret'i, Murat'ın Mizan'ı ile Abdullah Cevdet'in içtihatı düzenli olarak eline geçmiştir. Çanakkale Savaşları'ndan sonra kendisiyle konuşurken Jön Türklerin Avrupa'da çıkardığı Osmanlı mecmuasının hemen tam bir koleksiyonunun elinin altında olduğunu bana söylemiş, fırsat düştükçe karıştırıp eski okuduklarımı gözden geçiriyorum demişti. İsmet Bozdağ, Atatürk'ün Fikir Kaynakları Halk Evleri Dergisi, Yıl 9, Sayı 99, Ocak 1975, Sayfa 13-14. Atatürk, dönemindeki yerli ve yabancı aydınlardan etkilenmiştir. Ancak bu etkileşimi hiçbir zaman taklit, kopya biçiminde bir etkileşim olmamıştır. O, değişik aydınlardan edindiği fikir, düşünce ve yorumları kendi akıl süzgecinden geçirerek yeniden biçimlendirmiştir. Öyle ki, Atatürk çok derinden etkilendiği Jean-Jacques Rousseau, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp gibi aydınların bile bazı düşüncelerini benimsememiş ve bazı konulardaki düşünce ve uygulamalarıyla bu düşünürlerin aştığını göstermiştir. Örneğin, Rousseau'ya göre egemenlik insanlar arasında bir sözleşmeye göre belirlenir ve bireyleri idarelerinin özgürle birleşmesiyle ortaya çıkar. Toplum hayatı da böyle bir anlaşmanın eseridir. Atatürk'e göre ise toplumun hayatı insanlar arasındaki bir sözleşmeyle belirlenebilecek kadar basit bir yapı değildir. Atatürk'e göre gerçek egemenlik ulusal egemenliktir ve bu da ancak halkın bilinçli mücadelesi sonunda elde edilir. Sinan Meydan, Atatürk'ü doğru anlamak için Nutuğun Deşifresi, İstanbul 2006. Sayfa 188. Tevfik Fikret, Servet-i Fünun'dan çıkan Tasfiye-i Lisan başlıklı yazısında, Türkçe yazmanın olanaksızlığından, Arapça ve Farsça sözcüklerin yerine Türkçe sözcükler türetmenin imkansızlığından söz etmiştir. Tevfik Fikret, Tasfiye-i Lisan, Servet-i Fünun, 1899, sayfa 422'den nakleden Akarsu, adı geçen eser, sayfa 192. Atatürk ise Arapça ve Farsça sözcüklerin yerine Türkçe sözcükler türetmenin mümkün olacağını düşünerek öz Türkçe hareketini başlatmıştır. Bu kapsamda derleme, tarama çalışmaları ile elde edilen Türkçe sözcük dağarcığına bizzat sözcük türeterek katkı sağlamıştır. Ziya Gökalp, Türkçülüğün esaslarında uygarlığı, harz, kültür ve medeniyet olarak ikiye ayırırken, Atatürk kültür-medeniyet ayrımı yapmadan tek uygarlık olduğunu belirtmiştir. Akarsu, adı geçen eser sayfa 115-116. Ziya Gökalp, Arapça ve Farsça sözcüklerin dilden çıkarılmamasını, Türkçe terim türetilmemesini, buna karşın Türkçeyi zenginleştirmek için Arapçadan terimler türetilmesini emretmiştir. Adı geçen eser sayfa 197-198. Atatürk, Ziya Gökalp'in bu düşüncelerini de kabul etmeyerek Arapça ve Farsça terimlerin yerine Türkçe terimler türetilmesini istemiştir. Gökalp, milliyetçiliğin unsurlarından biri olarak din birliğini görürken, Atatürk, Gökalp'in bu görüşüne de katılmayarak milliyetçiliğin unsurları arasında din birliğine de yer vermemiştir. Ozan Kaya, adı geçen eser sayfa 58. Atatürk, bir taraftan Batı'yı öğrenmeye ve anlamaya çalışırken diğer taraftan kendini, kendi kültürünü öğrenmeye ve anlamaya çalışmıştır. Türk-İslam tarihini, Türk-İslam tarihinde akla ve bilime değer verilen dönemleri, uygarlığa katkıda bulunan Türk-İslam büyüklerini, Türklerin İslam yorumunu, Mevlana'yı, Yunus Emre'yi ve tasavvuf felsefesini, Arap-İslam anlayışıyla Türk-İslam anlayışı arasındaki farkı, Türk-İslam dünyasında akıl ve bilimin nasıl ve ne zaman ihmal edilmeye başlandığını, İslam'ın zaman içerisinde nasıl yozlaştırıldığını, din istismarını, Osmanlı'nın yanlışlarını ve eksiklerini, Batı'nın Türk düşmanlığını ve emperyalizmin çirkin oyunlarını öğrenmiştir. Öğrendikçe anlamış, anladıkça düşünmüş, düşündükçe kafasında geleceğin çağdaş Türkiye'sini kurmuştur. Atatürk, daha çok genç yaşlardan itibaren kendisini geleceğin çağdaş Türkiye'sinin mimarı olarak görmüştür. Örneğin, gençlik yıllarında yaz tatillerinde arkadaşlarıyla Selanik'te buluşarak Olimpos, Kristal ve Yonyo gibi gazinolarda değişik konularda görüş alışverişlerinde bulunmuştur. İşte o buluşmalardan birinde İran olayları konuşulurken İran'da özgürlük savaşı verenlerin büyük başarı kazanarak İran şahına parlamentoyu açtırdıkları, Girit'te de Venizelos'un adayı Yunanistan'a katmak için savaştığı dile geçirilmiştir. Bu sırada söze karışan Ali Fethi Okyar, "Bizde neden böyle adamlar çıkmaz?" diye sorunca Atatürk birden atılıp "Neden bir Mustafa Kemal çıkmasın?" demiştir. Atay Çankaya sayfa 57. Atatürk yine Selanik günlerinden birinde arkadaşlarına açıkça gelecekte devletin başına geçeceğini söylemiştir. İleride arkadaşlarına vereceği görevleri sıralarken arkadaşı Nuri Jonker'e "Seni de başvekil yapacağım." demiştir. Nuri Jonker, "Oo birader, beni başvekil yapmak için sen ne olacaksın?" diye sorunca Atatürk hiç tereddüt etmeden "Bir adamı başvekil yapabilecek adam olacağım." yanıtını vermiştir. Adı geçen eser sayfa 59. Atatürk yine Selanik'te 1902 yılında bir Bulgar vatandaşa gelecekte çağdaş bir Türkiye kurmaktan söz etmiştir. O gün Atatürk'ü dinleyen o Bulgar yaşadığı bu olayı yıllar sonra bir Bulgar gazetesinde şöyle anlatmıştır. İmparatorluğun o çöküş yıllarındaki bütün sakatlıkları, beceriksizlikleri anlatıyor, ben bir gün başa gelirsem deyip kalkınma ve tutunma çarelerini sıralıyordu. İmparatorluğun her milletine ayrı hak tanıyor, Türk milletini ayakta tutmanın çarelerini düşünüyor, şapkadan Latin harflerine kadar her şeyi ileri sürüyordu. Rüyada bir adamdı, gözleri çakmak çakmaktı. Görülebilecek kadar hayalden bahsettiğini insan fark ediyor, fakat hangi kuvvet bilinmez, insanı içinden ona inanmaya sevk ediyordu. Behçet Kemal Çağlar, Yücel Dergisi'nden nakleden Yalın İstenç Kökü Türk, Atatürk'ü Anlamak, İstanbul 1999 sayfa 214-215. Atatürk, 1906 veya 1907 yılında Bulgar Türkoloğu Manolov'a yıllar sonra yapacağı devrimleri tek tek sıralayarak gelecekte çağdaş bir Türkiye kurmaktan söz etmiştir. Bir gün gelecek, ben hayal sandığınız bütün bu devrimleri yapacağım. Mensup olduğum ulus bana inanacaktır. Bu ulus gerçeği görünce arkasından duraksamasız yürür. Dava uğrunda ölmesini bilir. Saltanat yıkılmalıdır. Devlet yapısı türdeş bir öğeye dayanmalıdır. Din ve devlet birbirinden ayrılmalı. Doğu uygarlığından benliğimizi ayırarak Batı uygarlığına aktarılmalıyız. Batı uygarlığına engel olan Arap yazısını atarak Latin kökünden bir alfabe seçmeliyiz. İnanınız ki bunların hepsi bir gün olacaktır. Ozan Kaya, Adı Geçen Eser, sayfa 27-28. Atatürk, Çağdaş Türkiye projesini düşünüp geliştirirken okuduğu kitaplar dışında yaşadığı olaylardan da fazlaca etkilenmiştir. Örneğin, Manastır Askeri İdadesi'nde öğrenciyken, arkadaşı Ömer Naci ile birlikte bir gün Selanik tren istasyonuna giderek askerlerin cepheye hareketini izlerken, istasyondaki kalabalığın arasında uzun bol cübbeleri ve sivri külahları ile bir derviş grubu görmüştür. Dervişlerin kendilerinden geçerek bağırıp çağırmaları, düşüp bayılmaları genç Atatürk'ün tepkisini çekmiştir. Yanındaki Ömer Naci'ye utancından yüzünün kızardığını söylemiştir. Lord Kinross'un ifadesiyle içinde bu çeşit yobazlıklara büyük bir tepki duymuştu. Bu tepki ileride tekke ve zaviyeleri kapatmasında etkili olacaktır. Lord Kinross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, çeviren Necdet Sender, 12. basım, İstanbul, 1994, 28-29. Özellikle ilk görev yeri olan Suriye Şam'da karşılaştığı bazı olaylar ve gördüğü manzaralar onun hem milli duygularını kamçılamış hem de ileride Osmanlı'nın yerine çağdaş bir devlet kurmak gerektiğine yönelik düşüncelerini pekiştirmiştir. Atatürk ile Allah Arasında adlı kitabında da belirttiğim gibi Şam'daki yılları Atatürk'ün hayatındaki dönüm noktalarından birini oluşturmuştur. Atatürk'ün kafasında çağdaş Türkiye projesi ilk kez Şam'da ete kemiğe bürünmeye başlamıştır denebilir. Şam, bu yarının insanı üzerinde derin bir etki bırakacaktı. Mustafa Kemal, ömründe ilk olarak hala ortaçağ karanlığında yaşamakta olan bir şehir görüyordu. Şimdiye kadar tanıdığı Selanik, İstanbul ve son olarak Beyrut hep kozmopolit yerlerdi. Çağdaş bir uygarlığın çeşitli konfor ve eğlenceleriyle canlı şehirler. Oysa kutsal bir Arap kenti olan Şam bir ahiret şehriydi. Karanlık bastıktan sonra dolaştığı sokaklar bomboş ve sessizdi. Evlerin yüksek duvarlarından ve kafesli pencerelerinden dışarı ne ses ne soluk sızardı. Sonra bir gece Mustafa Kemal bir kahvehaneden çalgı sesleri taştığını duyarak şaştı. Kapıdan bakınca içerisinin Hicaz demir yolunda çalışan İtalyanlarla dolu olduğunu gördü. Mandolin çalıp şarkı söyleyerek karıları ve kız arkadaşlarıyla dans ediyorlardı. Adı geçen eser sayfa 40. Burada zaman ters akıyor gibidir. Katı gelenekler, yozlaşmış dini inançlar ve tüm şehri çepeçevre kuşatan derin bir karanlıktan başka bir şey yoktur. Lord Kinross'un ifadesiyle, her şey karanlık içinde ve hava gericilik, baskı ve derinden derine ikiyüzlülükle doluydu. Mustafa Kemal, milletin gerçek düşmanının sadece yabancılar olmadığını artık anlıyordu. Türklerin yabancılardan öğrenecekleri bir şeyler vardı, gerçek düşman kendi aralarındaydı. Onları başka milletlerin yürüdüğü yollardan alıkoyan, gelişmeleri önleyen, baskı altında tutan softalık ve yobazlık. Mustafa Kemal'in görüşüne göre Osmanlı İmparatorluğu, Müslüman olmayanların cennetin bütün nimetlerinden yararlandıkları, Müslümanların ise cehennem azabı çekmeye zorlandıkları bir yerdi. Adı geçen eser sayfa 41. Çağdaş Türkiye ise bambaşka bir yer olacaktı. Bir gün gelecek, Türkler önce gelişmelerini engelleyen o softalık ve yobazlık düşmanlarını yenecek, sonra da her alanda uygarlaşacaklardı. Atatürk'ün kafasında Çağdaş Türkiye projesinin şekillenmesinde etkili olan başka olaylar da vardır. Örneğin, bunlardan biri 1910 yılında meydana gelmiştir. Picardi manevralarına katılmak için Fransa'ya giderken, başında kırmızı fes bulunan arkadaşı Yüzbaşı Selahaddin'le Belgrad istasyonunda alay edilmesi Atatürk'ün gururunu incitmiştir. Atatürk bu seyahate çıkarken Selanik'ten aldığı Avrupa'yı bir elbise ile bir kasket giymiştir. Turan, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 490. Bu ve benzeri olaylar yıllar sonra hayata geçireceği kılık kıyafet, şapka devriminin psikolojik altyapısını oluşturmuştur. Atatürk daha 1909 yılında şapkanın kabul edilmesinden söz etmiştir. Adı geçen eser sayfa 490. Atatürk'ün Sofya Ateşe Militerliği resimlerinde 1914 şapka giydiği çok açıkça görülmektedir. Adı geçen eser sayfa 490. Çağdaş Türkiye projesinin önemli adımlarından biri olan kılık kıyafet şapka devrimini çok genç yaşlardan itibaren düşünmeye başlayan Atatürk, yine Çağdaş Türkiye projesinin önemli adımlarından biri olan harf devrimini de çok genç yaşlarından itibaren düşünmeye başlamıştır. Osmanlı'nın son dönemlerinde Arap harflerinin ıslahı tartışmalarını yakından izleyen Atatürk, gençlik yıllarında Batı dilleri de öğrenirken Latin harflerini de öğrenmiştir. Nitekim daha 1908'de Bulgar Türkoloğu Ivan Manilova bir alfabe değişikliğinden yana olduğunu şöyle ifade etmiştir. Batı medeniyetine girebilmemize engel olan yazıyı atarak Latin kökünden bir alfabe seçmeli. Emin olunuz ki bunların hepsi bir gün olacaktır. 7. ayrımın sonu sayfa 114.